ayrım, 10.
Hüsn, güzellik, güzel, güzel iş, düşünce, söz ve duygu. Kur'an'ın en önemli kavramlarından biridir. Karşıtı, seyyiye, kubh, hubs olarak geçmektedir. Hüsn kökünden türeyen kelimeler, Kur'an'da isim ve fiil olarak 200 civarında kullanılmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu isim halinde kullanımdır. Bu da gösterir ki, güzellik, insanın hayatında bir aktivite olmaktan çok soyut bir duygu keyfiyetidir. Kur'an'da hüsn kökünden kullanılan kelimeler şunlardır. Hüsn, güzellik, güzel. Hasen, hasene, güzel iş ve düşünce. Hüsna, daha güzel, güzele verilen karşılık. Ahsen, en güzel. İhsan, güzel düşünüp güzel davranmak, Allah ile beraberlik. Muhsin, güzel düşünüp güzel davranan. Ve hüsn kökünden çeşitli zamanlarda fiiller. Biz hüsn kavramını Din ve Fıtrat adlı eserimizin Fıtratın Ahenk ve Güzellik olarak Belirişi adlı bölümünde incelediğimiz için burada bazı önemli Kur'ansal perspektiflere dikkat çekmekle yetineceğiz. Hüsn, Ragıp'ın güzel ifadesiyle değerli, seçkin ve rağbet gören her türlü şeye denmektedir. Hüsn, akıl yönünden olabileceği gibi duygu ve istek yönünden de olabilir. Hüsn kökünden türeyen hasene, insanın ulaştığı her türlü sevindirici nimettir. İhsan ise, başkasına nimet sunmak, iş ve fiillerinde güzel davranmak veya gerekenden fazla verip gereğinden azını almaktır. Bu son şekliyle ihsan, adaletin üstüne çıkan bir yücelik aktivitesidir. Ragıp Hüsn M'de. Her şeyden önce Allah'ın faaliyeti bir güzellik aktivitesi olarak veriliyor. Allah'ın isim sıfatlarından biri de Muhsin, güzel yapıp edendir. Ayrıca Esma-ül Hüsna'nın Bedi, Mübdi, Cemil, Nur gibi isimlerinin tümünde güzellik aktivitesiyle ilgili bir yan vardır. O halde Allah açısından bakıldığında oluşun sergilediği aktivitenin temel niteliklerinden biri de güzelliktir. Ve oluşta mutlak anlamda çirkin ve kötü yoktur. Karmaşa insan devreye girdiğinde başlıyor. Allah Muhsin olduğu için her yarattığını güzel yaratmıştır. O, insanı da güzel yaratmış, hatta en güzel biçimde yaratmıştır. Bakın Secde 7, Mümin 64, Teabün 3, Haş 24, Tin 4. İnsanın yaratılışındaki güzelliğe dikkat çeken ayetler, kıvam ve suret kavramlarının altını çizmektedir. Demek olur ki, insandaki yaratılıştan güzellik bir şekil güzelliğidir. İnsanın iç dünyasından kaynaklanan, yani insan tarafından üretilen güzel ve güzellik ise Allah kaynaklıdır. Bu tür güzelliğin sahibi Allah'tır. İnsan burada sadece bir vasıta varlıktır. Bir kamışın çıkardığı güzel seslerin sahibi, o kamış değil, ona üfleyen benliktir. Elbette ki, üfleyen benliğin ürettiği güzelliğe alet olmak da bir güzelliktir. Ama bu, güzeli üretenin insan olduğu anlamına gelmez. İnsanın ürettiği tüm güzelliklerin sahibi ve yapıp edicisi Allah olup, bu üretimde insanın beynini, gönlünü, elini, dilini vesaire kullanmaktadır. Ve Allah'tan daima güzellik zuhur eder. Kötü ve çirkin, seyyiye, insan nefsinin ürünüdür. Nisa 79. Allah, yaratıcıların en güzelidir. Müminun 14, Saffat 125. Var ettiklerine en güzel boyayı vuran da O'dur. Bakara 138. Allah aynı zamanda hüküm verme bakımından da en güzel olandır. Maide 50. Rızkın en güzeli de Allah'tan gelir. O rızık verme bakımından da en güzeldir. Talak 11, Hud 88, Hac 58, Nahl 75. En güzeli yaratıp en güzel boyayı vuran Allah, sözün de en güzelini iç içe mana kıvrımları arz eden nüktelerle dolu bir kitap halinde indirir. Yani onun yaratma aktivitesi gibi, kelam aktivitesi de bir güzellik sergiler. Zümer 23. Bu yüzden insana, indirilen sözün en güzeline uyması emredilir. İnsana inen sözlerin en güzeli Allah'ın sözüdür. Zümer 55. Ve bu yüzden Allah yolcularının bir niteliği de, sözü dinleyip onun en güzeline uymaktır. Zümer 18. Allah'tan gelen söz, sözlerin en güzeli olduğu gibi, Allah'a çağıran söz de en güzel söz olmalıdır. Ve en güzel sözlü kişi, barışçıl hareket sergileyip, Allah'a teslim olarak insanlığı Allah'a çağıran kişidir. Fussilet 33. En güzel din de güzellikler sergileyerek Allah'a teslim olanların dinidir. Nisa 125. Allah fiil, söz ve hükmüyle en güzelin kaynağı olduğundan en güzel adlar Esma-ül Hüsna da O'nundur. Araf 180, Taha 8, Haş 24. Güzelin kaynağı ve tüm güzelliklerin sergileyicisi olan Allah, insandan da güzellik sergileme, ihsan istemektedir. Nahl 90. Ve Allah'ın sana ihsanla davrandığı gibi sen de ihsanla davran. Kasas 77. Ünlü Cibril, Cebrail hadisinde ihsan, Allah ile her an beraber olma şuuru diye tanıtıldığına göre, ihsan üzere olmanın esasını güzelin kaynağı olan Allah ile beraberlik teşkil eder. Şöyle de denebilir. Güzellik sergileyen benlik her an Allah ile beraberdir. İnsandan ihsan üzere olması istenmiştir. Çünkü onun yaratıcısı da ihsan üzredir. Ve ihsanın karşılığı ihsandan başka olmamalıdır. Rahman 60. Ne var ki Allah ile kul bu noktada farklı bir tavır içindedirler. Allah ihsana karşı da küfrana, nankörlüğe karşı da ihsan sergilerken, insan değil sadece küfrana, ihsana karşı da küfran sergileyebiliyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan kişidir ki, varlık ve oluşa Allah'ın baktığı gibi bakar ve küfrana karşı da ihsan sergiler. İhsan üzere olanlara Kur'an muhsin diyor. Böylece Allah'ın isim sıfatlarından biri, kamil insanın sıfatı olarak da kullanılmıştır. Allah muhsindir ve kulunun da muhsin olmasını istemektedir. Muhsin, güzellikler sergileyen ve güzel işleri layık oldukları şekilde güzel yapan demektir. Bu haliyle ihsan, takvanın üstündedir. Bazı ayetler muhsinin karşıtı olarak zalimi vermektedir. Saffat 113, Ahkaf 12. Bunun zorunlu sonuçları şu şekilde ifadeye konmuştur. 1. Allah muhsinlerle beraberdir. Nahl 128, Ankebut 69. 2. Allah muhsinleri sever. Bakın Hub MD. 3. Muhsinler kopmaz, pörsümez bir ipe bağlanmış olurlar. Lukman 22. 4. İlahi muştular muhsinlere yöneliktir. En'am 154, Hac 37, Ahkaf 12. İlahi muştuların en güzeli olan Kur'an da muhsinlere ışık ve rahmet sunan bir kitaptır. Lukman 3, Ahkaf 12. 5. Allah'ın rahmeti sürekli muhsinlerin yakınında olur. Araf 56. 6. Güzeli tasdik, güzelliği hayata sokmak, insanın önünde zorlukları eritir ve hayat daha mutlu ve daha kolay hale gelir. Bunun tersini yapıp güzele sırt dönenler, mutsuzluk, zorluk ve yokuşla yüz yüze getirilirler. Leyl 6-9. 7. İnsanın sergilediği tüm güzelliklerin güzel sonuçları ona mutlaka ulaşır. Bu bir varlık kanunudur. Aynı şekilde tüm çirkinlik ve kötülükler de onları üreten insanın karşısına dikilir. İsra 7, Kehf 30. 8. Muhsinleri yenik, ezik duruma düşürmeye kimse yol bulamaz. Tevbe 91. Hüsn kavramının en ilginç Kur'ansal noktalarından biri de şudur. Yaratıcı, güzellik sergileyenlere karşılık verirken, aynıyla karşılık esasına dayanmıyor. Bu, adaletin bir sonucudur. Oysaki ihsan, adaletin üstünde ve ötesindedir. İhsan üzere olanların ödülleri 1'e 10 veya daha fazla olacaktır. İhsan üzere olanlara daha fazla ihsan ve bunun da ötesi vardır. Yunus 26. Ve bir güzellik ortaya getirene o getirdiğinin 10 katı vardır. En'am 160. Ve kim bir güzellik ortaya koyarsa ona ortaya koyduğundan daha üstünü sunulur. Neml 89, Kasas 84. Ayrıca bakın Nisa 40, Şura 23. Yaratıcı kudret, adaletin aynıyla mukabele ilkesini, bir de rahmetini dağıtırken bozmaktadır. Rahmetini, hak edene vermeyi ilkeleştirmek yerine şöyle diyor. Rahmetimizi, dilediğimize isabet ettiririz. Yusuf 56. Muhsinlere haklarından fazlasını verme ve rahmeti hak etmeyenlere de ulaştırma, Allah'ın sonsuz cömertliğinin en güzel örnekleridir. Şu tespitler de hüsn kavramı bahsinin önemli noktalarından bazılarıdır. Güzele güzelle karşılık hem dünyada hem de ahirette ayrı ayrı yer alır. Ali İmran 148, Nahl 30, Zümer 10. Kur'an böylece güzellik sergileyenlerin beklentilerini bir ütopyaya bağlamamıştır. Bununla birlikte güzele karşılığın en ideali Allah katındadır. Ali İmran 14, 195, Rad 29, Sad 25, 40, 49. Allah adamı bunu bilir. Ancak hayat ve insan realitesinin gereklerini de unutmaz. Ölüm sonrasıyla kayıtlanmış bir ödül ve güzelliğin insanın tekamülüne katkısı çok az olacaktır. Bu yüzden Kur'an kendi bağlılarına şu duayı ettirir. Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bakara 201. Kur'an'ın tiksindiği şey bu alemde güzellik ve mutluluk istenmesi değil, mutluluk ve güzelliğin sadece üç boyutlu alem şartıyla sınırlandırılmasıdır. Kur'an buna ahirette nasipsizlik der ve bağlılarını bu nasipsizliğe sapmamak konusunda uyarır. Bakın Bakara 200, Kasas 77. Çirkinliği güzelle değiştirme veya çirkinin ardından güzel sergileme, çirkinin sonuçlarını silip süpürür ki bu da Allah'ın af ve bağışının bir uzantısıdır. Bu yüzden Kur'an, insanı sürekli olarak çirkini güzelle değiştirmeye çağırır. Rad 22, Kasas 54, Hud 114, Furkan 70, Neml 11. Çirkine güzelle karşılık verme yeteneği, en azılı düşmanı en samimi dost haline getirebilir. Fussilet 34. Nihayet Kur'an, hasen, güzel sıfatını şu kavramlara vermektedir. Güzel ödünç, karz hasen. Bu Allah'a verilir ve karşılığı verilenin kat kat fazlasını almak ve bağışlanmaktır. Bakara 245, Maide 12, Teabün 17, Müzzemmil 20. Güzel rızık. Bu deyim hurma ve üzüm için kullanılmaktadır. Nahl 67. Güzel iptila, imtihan, ıstırap. Enfal 17. ayette geçen bu deyim, müminlerin maruz kaldıkları denemeler için kullanılıyor. Esasen Kur'an, bütün hayatı güzellik ve çirkinlik yoluyla bir seçim yapmanın aracı olarak gösterir. Bakın Hud 7, Araf 168. Üsve hasene, güzel örnek, güzel model. Kur'an bununla Hazreti İbrahim ve Hazreti Muhammed'i kasteder. Onlar Allah'ı ve sonsuzluğu isteyenler için en ideal örnektir. Bakın Ahzab 21, Mümtehine 4. Hüsn konusunun en ilginç bağlantılarından birini Kur'an sınaat, sanayi ile kurmuştur. Kehf suresi 104. ayet sınaat yoluyla üretilen güzelliğin gerçek bir güzellik olmadığını, sadece bunu üretenlere bir güzellik sanısı verdiğini belirtiyor. Ayeti iyi değerlendirmek için kendinden önceki ayetle bağlantısını dikkate almak gerekiyor. Şöyle deniyor: de ki size yaptıkları işler bakımından en çok hüsrana uğrayanları bildireyim mi? Bunlar o kimselerdir ki dünya hayatındaki gayretleri boşa gitmiştir de buna rağmen onlar sınaat yoluyla güzellikler sergilediklerini sanırlar. Ayrıca bakın sınaat mede. Demek oluyor ki teknolojinin elinden beklenen bir güzellik, güzellik adına bir aldanıştan ibarettir. Esasen Kur'an, insanın süslenip püslenen bazı çirkinlikleri güzellik gibi görebilen bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeker. Ve bu, insanın sapma noktalarından biridir. Fatır 8, ayrıca bakın Ali İmran 120, Tevbe 50. Teknolojinin tabiatı tahribini unutmazsak, bunu teknolojiye güzellik ürettirmek hayali, gerçek güzelliği dejenere etmekten başka bir sonuç vermez şeklinde ifadeye koyabiliriz. Hüsn bahsini kapatmadan iki noktaya daha değinmek istiyoruz. 1. Kur'an, ebeveyne saygı ve hizmetin bir ihsan yani hüsn sergileme şeklinde olmasını emrediyor. Bakın ebeveyn madde. 2. Allah'a çağrı hüsn üzere, hatta en güzeli sergileyerek olmalıdır. Bu çağrı sırasında gerekirse mücadele de verilebilir. Ancak bu mücadelenin de güzelin en seçkiniyle yapılması gerekmektedir. Bakın Bakara 83, Nahl 125, Ankebut 46. Istırar, zorunluluk hali. Istırar, zarar ve zaruret köklerinden bir kelimedir. Bu kökten kelimeler Kur'an'da 70 civarında yerde kullanılmıştır. Istırar kelimesi isim ve fiil olarak 8 yerde geçer. Kök kelime zarar ve bunun mimli mastarı mazarrat, yarar ve uygunluğun zıddıdır. Bu kökten olan zur, yarara dokunan, ters gelen, rahatsız eden anlamlarındadır. Kur'an'da 19 kez geçer. Zarar ise Türkçedeki anlamıyla olmak üzere 9 yerde kullanılmıştır. Sıkıntı, kıtlık, zorluk, darlık anlamlarındaki zarra da 9 kez kullanılmıştır. Kökün fiil şeklindeki türevleri de bu anlamları verecek bir kullanım sergilemektedir. Anlaşılan odur ki, ıstırarın kök anlamında daima rahatsızlık, yararın zedelenmesi, zorluk, sıkıntı, çıkmaza girme, darlık, problemlerle karşılaşma vesaire vardır. Arapların durumun zorlaşması anlamında kullandıkları zarre, körlük anlamında kullandıkları zararet de ıstırarla aynı köktendir. Istırar, bahsettiğimiz anlamlardan birinin varlığı yüzünden bir şeyi istenen şeklinin dışında bir biçimde veya beklenen tavrın dışında bir tavırla icra etmek durumuna düşmektir. Böylesi durumlarda insanın rahatlığını sağlayıcı, onu yokuşa itmekten kaçınıcı bir yaklaşım sergilemek, Kur'an'ın tanıttığı Tanrı'nın niteliklerinden biridir. O, daima kolaylığı isteyen, zorluğu istemeyen bir kudret olarak, bakın Yusr'de, kulları için tekliflerinde hafifletmeyi esas alır. Bakın teklif mede. O kendini mustarlara cevap veren, çıkış yolu gösteren olarak da anar. Bakın Neml 62. Bunun içindir ki Kur'an, emir ve yasakların insanı tekamül ettirici, erdirici, mutluluğa götürücü birer araç olmaktan çıkıp, insanı köşeye sıkıştıran, ezen, nefes aldırmayan birer işkence aracı, birer tabu haline getirmelerini önleyici tedbirleri, bizzat emir ve yasakları getiren ayetler bünyesinde sunar. Istırar prensibi bunların başındadır. O halde ıstırarı zorunluluk veya zaruret hali diye ifadeye koyabiliriz. Zorunluluğun çerçevesi tespit edilirken iki noktanın altı çizilmektedir. Sınırı aşmamak, aşırılığa, azgınlığa, istismara gitmemek. Böyle olmak kaydıyla emir ve yasağın dışına çıkılması insanı günahkar yapmaz. Bu durumda Allah'ın bağış ve yargılaması insanı koruyacaktır. Bu koruma Allah'ın rahmetinin bir gereği ve uzantısıdır. Bu ölçüler içinde bir zaruret halini olması ve olmaması gerekenleri ile ifadeye koyan fıkıh prensipleri şunlardır. 1. Zaruretler haram olan şeyleri mubah hale getirir. 2. Zaruretler miktarlarınca takdir olunur. Yani zaruret halinin gerektirdiği ölçüde emir ve yasak dışına çıkılabilir, fazla değil. 3. Zarureti yaratan durum ortadan kalkınca yasağı getiren kural tekrar işlemeye başlar. Yani zaruret hali kuralın sürekli terki için gerekçe değildir. Bu temel prensipler dışında Kur'an'a dayandırılabilecek bir ıstırara ilişkin tespit yoktur. Kur'an zaruret halinin detaylarına girmemiştir. O halde detaylar zamana, şartlara, kişinin durumuna göre her gün yeniden belirlenecektir. Yani zaruret halinin detayları içtihadidir. Bu konuyu düzenleyen ayetlerin tercümelerine ölecek durumda olan, helakinden korkan vesaire gibi kayıtlar koymak Kur'an'a ilavede bulunmaktır. Kur'an'ın ıstırar kavramının temel esprisini, çerçevesini veren ayetleri Bakara 173, Maide 2, En'am 119, 145 ve Nahl 115 ayetleridir. Bunlardan ikisini vereceğiz. Allah size şunları haram kılmıştır. Kesilmeksizin ölmüş olan hayvanın eti, kan, domuz eti, Allah dışında şeyleri kutsamak için kesilen hayvanların etleri. Fakat ıstırar haliyle karşılaşan kimse sınırı aşmamak, haramı helal hale getirmemek şartıyla bu yasakların dışına çıkarsa onun için günah söz konusu olmaz. Şu bir gerçek ki Allah çok affedici, çok merhametlidir. Bakara 173. Şu bir gerçek ki Allah size ıstırar haliyle karşılaşmanız müstesna nelerin haram kılındığını açık açık bildirmiştir. Hal böyleyken birçokları insanları kendi arzu ve istekleri doğrultusunda bilgisizce saptırmaktadır. Şu kesin ki Senin Rabbin azmışları, aşırılığa gidenleri en iyi bilendir. En'am 119. Bu ayet hem ıstırar prensibinin boyutlarını gösteriyor, hem de bu prensibi görmezlikten gelenlere, istismar edenlere aynı anda bir ders veriyor. Istırar prensibi, Kur'an hükümlerine zamanüstü bir uygulanırlık sağlamakta ve insanla Kur'an kaynaklı din arasında didişme ve çekişmeyi önlemektedir. Bu, Kur'an'ın kendi reformunu kendisinin yapması ve dıştan müdahale kapısını kapaması demektir. Istırar prensibiyle Kur'an, temel gayenin hayatın devamı ve insanın boşluk ve didişmeye düşmeden yaşaması olduğunu, din ve emir yasaklar manzumesinin de birer araç olduğunu dikkatlere sunmuş oluyor. Bundan da anlaşılıyor ki, Kur'an'da ahkam diye andığımız emirler, yasaklar, derece derece vesilelerdir. Bunların bir kısmı ötekine, o da bir başkasına göre vesile, araç olmaktadır. O halde her yeni gün ve durumda hangi hükmün vesile kategorisine girdiğini, o gün ve durumda yeniden ele almak gerekir. Değişmeyen maksat, temel amaç, Allah ile insanın sıcak ve samimi diyaloğudur. Demek oluyor ki, zaruret hali konusunda şu ilkelerin göz önünde tutulması kaçınılmazdır. A. Yasak çiğnenmediği takdirde, bir tehlikenin kesinlikle söz konusu olması ve bu tehlikenin helal yollardan biriyle giderilme imkanının bulunmaması gerekir. B. Zaruret halinin gerektirdiği yasağı çiğneme, söz konusu halin zorunlu kıldığı miktarla sınırlı olacaktır. C. Zaruret hali süreklilik değil, zamanla kayıtlılık ifade eder. Bununla beraber fıkıh bilginleri genel ve sürekli zaruretlerden de bahsederler. Konuyu inceleyen çağdaş fıkıh bilgini İbn Aşur, ölümü 1973, değerli eserinde bu noktaya değinirken özetle şöyle diyor. Zaruret prensibi, ruhsat adıyla getirilen kolaylığın bir uygulanışıdır. Ruhsata mustar durumda kalan kimsenin murdar eti yiyebilmesini misal olarak vermektedirler. Fakihlerin zaruret hallerinde fertler için söz konusu olan ruhsatlara örnekler getirdikleri görülüyor. Oysaki ruhsat, zorluk ve zaruretin ortaya çıkmasıyla ilgilidir. Bu durumda zaruretin genelliğine ve özelliğine bakmak doğru olur. Zaruretlerin bir kısmı genel ve süreklidir. Bunlar men edilmesi gereken bazı tasarrufların genel kurallardan istisna edilmek suretiyle meşru kılınmasına sebep teşkil ederler. Zaruretlerden bir kısmı da özel ve geçicidir. Genel ve geçici olan zaruretler de vardır. Bu, bütün bir toplumun veya belli bir topluluğun ahenk ve düzeninin sürdürülmesi, hukuki bir gayenin gerçekleştirilmesi için yasak olan bir fiilin mübah kılınmasını gerektirecek tarzda bir zaruret halinin ortaya çıkmasıdır. Bu tür zaruretler, ortaya çıkmış oldukları durumlar için konmuş bulunan hukuk normlarının değiştirilmesini gerektirirler. İbn Aşur 189-191. Son olarak şu noktaya da işaret etmemiz gerekiyor. Istırardan bahseden ayetlerin saydıkları yasakların sınırlayıcı değil, örnek cinsinden oldukları İslam bilginlerinin ortak kanaatlerindendir. Bu demektir ki zaruret hali sadece o ayetlerde sayılan hususlarla sınırlı değildir. Hatta Kur'an-ı Kerim zaruret halini Allah'ın inkarını ifade eden sözlerin kullanılmasında bile geçerli saymıştır. Bakın iman ve küfür MDL. İşte bu noktada zaruret hali hayati tehlike anlamındadır. Bunun dışındaki zaruret hallerinin belirlenmesinde kişi kendi vicdan ve imanıyla bir karara varacaktır. Bu karara varırken dikkat edeceği noktaları yukarıda vermiş bulunuyoruz. İbadet. Türkçede de kullanılan ibadet kelimesi bir kök kelime olup, Kur'an bünyesinde bundan türeyen kelimeler, abid, ibad, abd vesaire 250'den fazladır. İbadetin mahiyetini tam anlamıyla bilmek mümkün değildir. Çünkü insanla Allah arası bir alaka olan ibadetin taraflarından biri olan zat-ı mutlakı gereği gibi bilemiyoruz. O halde ibadetle ilgili söyleyeceklerimiz, ilişkinin sadece bir kutbu olan insan realitesi açısından bir değer ifade edebilir. İbadetin esası ve tamamı açısından değil. Bu temel noktayı tespitten sonra ibadeti, Muhammed Abduh ölümü 1905 ile birlikte şöyle değerlendirebiliriz. İbadet, yaratıcı kudret karşısında insan benliğinin derinden duyduğu azamet, yüceltme duygusundan kaynaklanan kendine özgü bir boyun eğiştir. Bu kendine özgü deyiminin altını çizmemiz sebepsiz değildir. Çünkü bu boyun eğiş, ibadetin taraflarından biri olan insan beninin inkarı, pasivitesi veya mahkumiyeti değildir. Arapçada bu manada bir kulluğu abid kelimesi karşılar. Böyle bir kulluğun üstün kutbu seyyiddir, efendi. İbadette ise taraflardan biri insan, ibad veya abid, ötekisi mabud yani Allah'tır. Fakat bu tabirlerin hepsi günlük dilde birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Kur'an'ın anlayışına göre ibadet, karşılıklı aşk ve saygı ilişkisidir. Bu ilişkide taraflardan ikisi de aktiftir. Allah, kulunun ibadet alakası içinde bütün faaliyet ve yakarışlarına karşılık vermektedir. Örnek olarak bakın Bakara 152, 186, Mümin 60. Bu demektir ki Kur'an-ı Kerim ibadet olayında kulun benliğinin inkarını, hiçliğini değil, tam aksine ortaya konmasını ve güçlenmesini istiyor. İbadette taraflardan yalnız birinin değil, her ikisinin aktivitesi ibadetin kudret ve etkisini artıracaktır. Ancak unutmamak gerekir ki insan parça varlıktır. İsteyeceği ve bekleyeceği karşılığı bu fragmanter yapısını unutmadan beklemelidir. Bu yüzden ibadette insanın boyun büküklüğü ve Abduh'un ifadesiyle görünmez saltanatın Es-Sulta el-Gayyibe karşısında ürperişi insan benliğinin inkarı değil, parçanın bütün karşısında duyduğu erdirici bir ürpertidir. Ölüşe değil, oluşa doğru bir eğilimdir. Bir benlik inkarı değil, gerçek benliği yakalayışa doğru bir tırmanıştır. Yaratanla yaratılanın diyaloğu, Kur'an'ın ifadesiyle konuşması, tekellüm, yukarıdan aşağı yani Allah'tan insana doğru olan şekliyle vahiy halinde tecelli ediyor. Diyaloğu aşağıdan yukarı, mikrodan makroya, bir başka deyimle insandan Allah'a doğru düşündüğümüzde karşımıza ibadet veya dua diye andığımız faaliyet çıkıyor. Nereden bakarsanız bakın, abidle mabud bir daire üzerinde bir noktada kucaklaşıyorlar. Esas olan da bu kucaklaşma olayıdır. Bu nokta çağımızın en değerli ilim adamlarından biri olan Japon profesör Toshihiko Isutsu tarafından Kur'an'da Allah ve İnsan adlı eserde incelenmiştir. Özellikle bakın 3. bölüm. Demek oluyor ki ibadet ederiz yerine taparız demek doğru değildir. Çünkü tapmak, Kur'an dilindeki ibadetin az önce değindiğimiz manasına uymamaktadır. Tapmak da taraflardan birinin benliğinin inkarı ve tapılan gücün kahır ve galebesi esastır. Halbuki ibadette aşk ilgisiyle kucaklaşma amaçlanmaktadır. İbadetin yalnız Cenab-ı Hakk'a özgünlenmesinin işaret ettiği nükteler müfessirler tarafından anlatılmıştır. Bunlardan birini Razi'nin Mefatihul Gayb'ından verelim. İbadet, yüceltme duygusunun zirvesidir. Böyle bir duygu, nimetlerin en yücesini bahşeden kudret önünde duyulur. Nimetlerin en büyüğü ise hayat nimetidir. Bu yüzden ibadet, yalnız ve yalnız hayat nimetinin bağışlayıcısı olan Allah'a yapılır. Anlaşılmaktadır ki, insan noktasından baktığımızda, ibadetin özü, Allah'ın Allah'lığını bir şuur olarak bütün benliği kuşatacak şekilde duymaktır. Bu duyguyu bir takım hareketlerle şekle dökmekse ikincil bir keyfiyettir. Kur'an, ibadetleri öylesine hayranlık verici bir biçimde düzenlemiştir ki, her ibadet, İç içe daireler halinde bireysel, toplumsal ve evrensel yararlar doğurur. Bunların hepsi aynı anda doğar. Yani birini elde etmek için ötekinin harcanmasına gerek yoktur. Fakat şu inceliği hiçbir zaman gözden uzak tutmamak durumundayız. Müminin gayesi, mabudu olan Allah'ı yüceltmek ve onunla kucaklaşmaktır. Diğer nimet ve bereketler zaten kendiliğinden doğacaktır. İnsana düşen, iç dünyasında onları esas gaye haline getirmemektir. Böyle yapılmaz, ikinci noktalar gaye haline getirilirse, beklenebilecek bütün sonuçlar mahvolur. Bu noktaları değerlendiren müfessir Alusi, Ruhul meanesinde ibadetin 3 derecesinden bahseder. Bu derecelerin en basitinde bile riya, yani başkalarına ibadet ettiğini gösterme düşüncesi olmayacaktır. Aksi takdirde şekliyle ibadet adını alan davranış, hakikati bakımından şirk, yani Allah'a ortak koşma olacaktır. Çünkü riyakarlığın gizli bir şirk olduğu bizzat Hazreti Peygamber tarafından belirtilmiştir. Bütün müfessirler burada bir inceliğe daha dikkat çekmişlerdir. Fatiha suresinde ibadet, yardım dilemeden öne alınmıştır. Bu, Kur'an'ın hakim esprilerinden biridir. Yani bir şeyi elde etmeyi istemeden önce onu bize kazandıracak vesilelere başvurmamız esastır. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Fakat o, sünnetullahın bir icabı olarak bir sebepler-sonuçlar sistemini varlık ve oluşu hakim kılmıştır. Sebeplere tevessül etmeden sonuç beklemek sünnetullah'a ters düşmektedir. Sebeplere başvurmak her şeyden önce fiili bir olaydır. Bu fiil kısmı halledildikten sonradır ki sözlü başvurudan bir şey beklenebilir. Bunu tersine çevirmek ilahi iradeye kafa tutmak olacağından sonuç kayıptan başka bir şey değildir. O halde Allah'tan yardım dilemek, Allah'ın oluş için önümüze yığdığı varlık malzemesini gereğince değerlendirmekle başlayacaktır. Senden yardım dileriz dediğimizde fıtrat düzeni bize adeta al şu malzemeyi kullan, ne yaptığını görelim, devamını o zaman konuşalım demektedir. Deveyi Allah'a teslimin, onu bağlamakla başladığını söyleyen Hazreti Peygamber bu yaratılış sırrına dikkat çekmiştir. Koca bir kainat bize yardım olsun diye bizim emrimize verilmiştir. Bakın teshir mede. Bu sınırsız malzemeyi usulüne uygun olarak kullanmadan, bu kullanımın sonuçları olacak mutluluk ve güzellikleri istemek, hayat sırrına ihanet ve yaratıcı kudretle alay etmektir. Bu inceliği gözden kaçıranların, dindarlık ve Allah'a yöneliş iddialarının bir oyalanmadan öteye geçmediğini, hayat bize çok açık tablolar halinde seyrettiriyor. İbadetten sonra beklenecek yardım ve lütuf konusunda da çok dikkatli olmak ve Allah karşısında ben yaptım, sen de vereceksin edasına bürünmekten sakınmak gerekir. Kur'an, ibadetlerin bir kurtuluş garantisi değil, bir kurtuluş ümidi yarattığına dikkat çekerek insanı Allah karşısında kafa tutar bir tavra girmemek hususunda uyarmıştır. Bakara suresinin 21. ayeti, ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Bu sayede korunmanız umulur, diyor. Bu demektir ki, ibadetler kurtuluş yolunda bir ümit ve ihtimal getirir, bir garanti ve senet sunmaz. Yukarıda andığımız ayeti tefsir ederken, Elmalılı Hamdi Yazır şu güzel cümleleri kullanmıştır. Dikkat edin, umulur ki buyurulmuştur. Bu ise ümit ifade eder. Korunacağınızdan emin olun denilmiyor. Çünkü Allah'ın iradesini hiçbir şey kayıtlayamaz. Siz ibadetinizle onu korumaya mecbur edemezsiniz. Koruyacak olan onun rahmet ve yardımıdır. O halde ibadet ediyoruz diye her akıbetten emin olmayınız. Sadece ümitleniniz ve ümidinizi Allah'tan başkasına bağlamayınız. Tefsir 1 Taksim 265. Kur'ansal ve Muhammedi anlayış budur. Bu anlayışın en değerli bağlılarından biri, sahabi Ebu Derda gerçeği şöyle dile getiriyor. İmanına güvenerek sonsuz kurtuluşu garantilediğini sanan, imanından yoksun bırakılır. Bakın İbn Mübarek, Kitab-ez-Zühd 541. Aynı sahabi, ibadetleriyle şımararak kendini alemin üstünde görenlere de şöyle sesleniyor. Allah'a ibadeti başınıza bela haline getirmeyin. Aynı kaynak 469. İslam'ı tetkik edenler görürler ki, ibadeti başa bela haline getirmek iki şekilde olur. Bunlardan birine yukarıda değindik. İkincisi de bir tür ibadet manisine tutularak, ben ibadet edeceğim gerekçesiyle ortalığı birbirine katmak ve insanları huzursuz etmektir. Başkalarının haklarını zedeleyen ve insanların rahatsızlığına sebep olan ibadetten sahibine hayır gelmez. İblis. Kur'an'da 11 yerde geçen iblis, insanı kıskanması yüzünden Allah'a karşı gelen ve Allah önündeki küstahlık ve böbürlenmesi, bakın İstikbar M'de yüzünden lanet ve recme uğrayan, insanın amansız düşmanı bir varlık olarak tanıtılıyor. İblis, insanı Allah'a ters düşürmek için bütün varlığını seferber etmiş ve şeytan denen kuvvetle insanı iyiye ve güzele ters düşürmeyi kendine varlık gayesi edinmiştir. Kur'an'da bazen kullandığı kuvvetin adı olan şeytan kelimesiyle de anılan iblis, esasen şeytan başlıklı tüm karanlık ve çarpıtıcı kuvvet ve oluşların fert halinde temsilcisidir. Bu bakımdan şeytan kelimesi, çoğul şeyatin kullanıldığı halde iblis daima tekildir. İblis, şeytani faaliyetlerin beyni, babası olan varlıktır. Kur'an, iblisi ontolojik bir varlık olarak sunarken, şeytanı bu varlığın faaliyetleri ve tecellileri halinde veriyor. Şeytanın ontolojik bir varlık ve fert olarak verildiği yerlerde bunu iblis diye anlamak gerekir. Bu, bir şahsın kendi sıfatıyla anılması cümlesindendir. Bakın şeytan mede. İblis kelimesinin türediği iblas mastarı, hayır ve mutluluktan ümit kesmiş olmaktan kaynaklanan bir keder ve hırçınlığa düşmek, ümitsizlik ve pişmanlıkla perişan olmak anlamındadır. Bakın Ragıp BLSM'd. İblis kökünden türeyen iki kelime daha, biri isim müblis, biri de fiil yüblisü olarak beş yerde geçmektedir. Bakın En'am 44, Müminun 77, Zühruf 75, Rum 12, 49. Bu kullanımların tamamı iblasın yukarıda işaret edilen manasındandır. Kehf suresi 50. ayete göre iblis cinlerdendir. Buradaki cin kelimesi, cin denen varlık kategorisini gösterebildiği gibi, kelimenin gözden saklı, görünmez, gizli anlamında da kullanılmış olabilir. Her iki halde de iblis, görünmeyen bir kuvvettir. Biz onu şeytanet denen faaliyetleriyle fark ederiz. Kur'an, cinlerin atasının can, dumansız ateşten yaratıldığını, bakın Rahman 15 söylemektedir. İblisin de nardan yani ateşten yaratıldığı açıkça beyan edildiğine göre onun cin taifesinden olduğunu söyleyebiliriz. O, Adem'e secde etme emrini aldığı sırada melekler arasında bulunuyordu. Ancak Kur'an onu melek olarak anmamaktadır. Şu var ki cin kavramı geniş çerçevesiyle bütün görünmeyen varlıkları ifade ettiğinden melekler de cin kavramı içinde bu geniş anlamda girebilirler. Herhalde iblisin başlangıçta bir melek olduğu yolundaki kabul buradan kaynaklanıyor. Şunu da ekleyelim ki, Kur'an'ın Adem'e secdeden bahseden ayetleri, melekler toptan secde ettiler, iblis müstesna ifadesiyle, iblisin meleklerden biri olabileceğini savunmayı dolaylı bir şekilde de olsa mümkün kılmaktadır. İblisin Adem'e secde etmemesinin sebebi neydi? Kur'an bu sorunun cevabını, İblisin dilinden verirken şöyle diyor. Kuru çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir beşere secde etmek bana uygun düşmez. Hicr 33. Ve ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, nardan yarattın, onu topraktan yarattın. Sad 76.